Sevdadır memleket.
Benim ismim Ali Güngör. 64 yaşındayım. Evliyim. Ümran, Nisa ve Alparslan isminde 3 tane çocuğum var. Yüksek makine mühendisliği okudum. Tarsus Fen Lisesi mezunuyum. 1977 yılı. Ekim 2023 sonuna kadar aynı firmada çalıştım ve emekli oldum. Büyük bir şanzıman firması. Yani 01.12.2023'ten itibaren emekliyim. 1977 senesinde, 77'nin sonunda Almanya'ya gittim. Öğrenci olarak gittim. Babam oradaydı. Babam da 1973'te en son gidenlerden. Yani son devre resmi gidenlerden. Yani 46 senedir yurt dışındayım.
Bugün programımızda Almanya'ya işçi olarak göç eden ilk kuşağın çocuklarından biri olan Ali Güngör'ü ağırlıyoruz. Güngör, Türkiye'den Almanya'ya göç edenlerden biri olarak yaşadığı deneyimleri ve göçün etkilerini bizimle paylaşıyor.
O sene, yani 77 senesinde ve o senelerde olan öğrenci olaylarından dolayı babam beni burada durdurmadı ve öyle yurt dışına gittim.
Türkiye ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar, şiddet, baskı, terör ve siyasi çekişmeler, 12 Eylül 1980 askeri darbesi gibi nedenlerle 1974 yılından itibaren Türkiye'den Almanya'ya doğru yoğun bir aile birleşimi göçü başlamıştır. Bu tarihlerden itibaren artık işçi yurtlarından evlere taşınılmıştır. Ali Güngör, Almanya'daki işçi hayatıyla birlikte yıllar içindeki adaptasyon sürecini şöyle anlatıyor.
Almanya benim için yeniydi. Herhangi bir deneyimim yoktu. İlk defa evden ayrılıyordum. 17 yaşındaydım zaten. Yani evet, babam en büyük destekçimdi. Ama her şey bir bilinmezdi benim için. 1,5 odalı bir evde beraber kalıyorduk. Ama tabii o aralar, o seneler babam için de zordu. O da sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Ve ben buradan gittikten sonra öğrenciliğime devam etmeye. Babam zaten onu çok üstünde durdu ve benim kesinlikle orada okula gitmemi destekledi. Bunun için de gereken bütün fedakarlıkları yaptı. Allah rahmet eylesin. Lisan okuluna yazdırdı. Ve Goethe Enstitüt'te lisan okuluna başladım. Ama ilk gün öğrendim ki lisan okulunun 4 aylık kayıt yaptırılıyormuş. Lisan okulunun aylığı 1000 markmış. Ben dedim ki ben babamın o arada yani önceden hiç ne kazandığını falan bilmiyorduk ama o 4 hafta içerisinde, babamla beraber kaldığımız 4 hafta içerisinde ben ayda 1200 mark kazandığını öğrendim o zaman. Dedim ki benim babamın bir ay çalıştığı şeyde ben 1000 mark verip de lisan okuluna gitmem. Devre arasında, yani akşama kadardı, sekreterliğe indim ve dedim ki ben bu kursa gelmek istemiyorum. Dediler ki gelmeyebilirsin, hakkınızdır ama bu parayı geri alamazsınız. Dedim ki yani bunun hiç mi yolu yok? Yani dediler hasta olursanız yahut da yani başka türlü bir büyük bir engeliniz çıkarsa. Olacak o ya, ben ilk defa karı Almanya'da gördüm. Çünkü biz Akdeniz çocuğu olduğumuz için kar yağışını biz hiç görmedik. Akşam okul bitip de eve giderken istasyonda düştüm, kolum kırıldı. Ve böylece okula devam edemedim. Edemeyince de onlar geri ödemek zorunda kaldılar. Frankfurt'a yakın Giessen diye, Friedberg diye bir yer var. Orada üniversiteyi, makine bölümünü okudum ve 1985-86 döneminde üniversiteyi bitirdim. 84 yılında evlendim. 85'te, 86'da tabii o arada 18 yaşını geçtiğimiz için yeni bir kanun daha çıkarmışlar. Bize çalışma müsaadesi vermediler. Hanımın üzerinden biraz dolaylı da olsa çalışma müsaadesi aldım. Ve 87 yılının 10. ayından itibaren Friedrichshafen'daki aynı şanzıman firmasında, başta da bahsettiğim gibi 11. ayın 30'u 2023'e kadar aralıksız çalıştım ve emekli oldum. Bizden önceki babalarımızın tabii her birey arkasında bir aile bırakmıştı. Biz de öylece Tarsus'ta kalanlardandık. Yani ben 1973'te babam gittiğinde ortaokul 2. sınıftaydım. Çocukların en büyüğü ben olduğum için ben hatırlıyorum. Yani böyle yas yeri gibi olurdu. Tabii bugünkü gibi dakika başı imkanlarımız yoktu. Yani senede bir defa, bazen 1,5-2 senede bir defa gelirdi. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman Adana'da da havaalanı yoktu. O Ankara'dan gelir giderdi. Otobüsle Ankara'ya gelirdi, oradan giderdi. Tabii biz burada neler yaşadıklarını birebir şahit olmadık. O 73'ten 77'ye, 78'e kadar. Ama şartları sonradan, 77'den sonra kendimiz, 78'den sonra kendimiz gördüğümüzde gerçekten çok ağır şartlar. Evet, benim babam inşaatta falan çalışmadı ama tekstilde çalıştı. Ama ona rağmen Almancaların çok zayıf olması, kendilerini ifade edememeleri, ondan sonra ben hatıra olsun diye babamın sözlüğünü hala saklıyorum. Yani onun içerisine cümleler kurarak not almaları ve o sözlüğü devamlı yanında taşımaları. Yani çok ağır şartlar. Yani gerçekten insan kendisi yaşamayınca bazı duyduklarına şaşırıyor. Aa, öyle mi oluyor? Yahut da şimdiki elektronik çağda her şeyin artık parmaklar arasında olduğu bir çağda, belki yani siz bir Müslüman bir ülkeden geliyorsunuz ve bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Neyinizi alacağını, neyi alacağınıza bakıp bakıp birini alıp öbürünü bırakıyorsunuz. Ve ondan sonra en sağlamıdır diye bir kilo patates alıp çıkıyorsunuz. Yani bu öbür şeylerin içerisinde karışıklardır diye hiçbir şekilde, yani bu aylarca böyle devam etmiş. Anlatırdı kendisi de zaten. Gerçekten zor bir süreç, zor bir devre olduğunu düşünüyorum. Ve kendim de zaten ondan sonra gözlerimle gördüm. Mesela hiç unutmuyorum onu, mesela bamyayı çok severdi. İzine geldiğinde kesinlikle o bir ay içerisinde en az 10 defa bamya pişerdi. O zaman tabii orada bulamadığı için onu şey yapıyor. İnsan bulamadığı şeylere yahut da elinin altında olmayan şeylere, ulaşamadığı şeylere özlem duyuyor. Yani hiç unutmuyorum onu. Tarsus'tan çıkıp Tekir'e kadar geliyorlar. Orada bir yolcu indiriyor otobüs. Aklına o çantasına koyduğu bamya geliyor. Bamya, dur diyor şoföre, bir dakika. İniyor, bakıyor, bamya yok, unutmuş. Çantasını alıyor, iniyor aşağıya, öbür otobüsle Tarsus'a geri gidiyor. Ve geliyor, annem de tabii o bamyayı görüyor, arkasından 2 ton gözyaşı dökmüştü ki ya bu adam bunu unuttu diye. Ondan sonra bir baktık babam geri geldi. Niye geldi, ne, ben bamyayı unutmuşum. Şimdi insan gerçekten bazı şeyleri yaşayınca çok daha yakın farkına varıyor.
Almanya'daki Türk vatandaşlarının yaklaşık %50'si 20 yıldan fazladır oradadırlar. Buna Alman vatandaşlığına geçenler de dahil edildiğinde sayının bir hayli fazla olduğu görülecektir.
Tabii ilk Türkiye'ye gelişimiz, ben çalışmak zorunda olduğum için, yani babama hiçbir zaman için yük olmak istemedim. Fırsat bulduğum en ufak şeylerde çalıştım. Tabii aynı zamanda üniversitede devam. O aralarda sosyal olarak hep, o zaman mesela bugünkü gibi camiler, dernekler, hiçbir şey yoktu. Onların içerisinde kuruluş aşamasında olan, yani 3-5 kişinin bir araya gelip de, Diyanet falan da yoktu. Öbür teşkilatlar da yoktu. Biz öğrenci olduğumuz için, hani biraz daha Almancamız falan da gelişmiş olduğu için onlara öncülük yaptık. Mesela Friedberg'de olsun, Friedrichshafen'de olsun, başka yerlerde camilerin kuruluşuna, bilhassa Diyanet camilerinin kuruluşuna öncülük yaptık. Gerek tüzük çalışmalarında, gerek altyapı çalışmalarında. Çünkü maddi şartlar da bu kadar iyi değildi. Yani yer yoktu. Ondan sonra Türklerin çok olarak çalıştıkları fabrikaların, yatakhanelerin altında boş bir, şöyle 80-100 metrekarelik bir yerde cuma namazları falan kılınırdı. Onun için onlara öncülük yaptık.
Almanya'ya giden Türk işçilerinin karşılaştığı problemlerden biri de ekmekti. Yaşadığı toplumun ister istemez alışkanlıklarına tabi olan Türk işçiler ekmeksiz bir yemek düşünmemekteydiler. Bu yüzden az ekmek yemeye alışmış Almanların aksine Türk işçileri kolay kolay az ekmek yemeye alışamamışlardı.
Bir abimiz vardı o zaman, şimdi var mı bilmiyorum, Tercüman Gazetesi alırdı her gün. Ben de sabah işe başlamadan önce giderdim onun yanına, bir kahve içerdim. Ondan sonra o Tercüman gazetesini bir baştan sona okurdum. Spor haberleriyle beraber. Böyle 5-6 kişilik, 10 kişilik bir Türk grup vardı. İşlerinde bir Osman abi vardı. 5-6 senedir orada çalışıyormuş. Ama biraz böyle içine kapanık bir abiydi. 9'da yemek arası verilir. O saatte gitti. Otomattan bir tane ekmek aldı. Alayım diye gitti. 10-15 dakika gelmedi. Biz de arkasından bakıyoruz niye gelmedi diye. 10 dakika sonra 15 dakika sonra geldi. Ama yüzü kıpkırmızı. Hayırdır abi, bir şey mi oldu? Dedi ya uşaklar, ben bir yanlış yaptım dedi. Nedir hayırdır, ne yanlış ya, ne yapabilirsin yani? Dedi ben parayı attım. Ekmeği çektim. Bir defa ısırdım. Baktım ki içinde bir şey var. Tam onu attım. Meğerse yanlış salam, domuz salamlı çekmiş. Attım gittim ağzımı yıkaya yıkaya perişan oldum. Geldim tekrar çektim. Baktım. Bu sefer baktım ama içine. Tekrar aynısını çekmişim. Verdim oradan bir o zaman Yugoslav'a. O zamanki Yugoslav'dı. Üçüncüde dedim garantiye aldım. Bir tane kuru ekmek çekmiş. Baktım ekmeğe böyle ye ye geliyor. Dedi uşaklar, ben de burada kuru ekmek yiyecek olduktan sonra Trabzon'da bunun alasını yerim. Ondan sonra günlerden cumaydı. Pazartesi işe gelmedi. Salı işe gelmedi. Çarşamba sordular tabii. O zaman bilhassa %99'u yabancı işçilerin kaldığı bekar evleri olurdu. Ve o bekar evlerinde kalırdı. Gittik baktık. Yatağı hiç bozulmamış. Ama çantası yok. Ve sonradan iş yerine falan da haber vermemiş hiç. Sonradan beraber kaldığı arkadaş söyledi. O Türkiye'ye gitti dedi. Ve gidiş o gidiş, bir daha da geri dönmedi. Seneler sonra bir şeyle haberleştik. Yani telefonların yavaş yavaş çıkmaya başladığı şeyle haberleştik. Ve her şeyden çok memnun olduğunu, yani kuru ekmek yedikten sonra, tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunu, memleketinde daha rahat ettiğini söyledi.
Almanya'da ilk Türk kasabı Münih şehrinde 1965 yılının Mart ayında açılmıştı. Almanya'da hayvan kesiminin İslami usullere uygun yapılmayışı ve etlerin domuz etleriyle beraber aynı makinede çekilmesi Türk işçileri tarafından şikayet konusu olmaktaydı. Kesim işleminin hayvanların başına çekiç vurulması ve kanının akıtılmadan öldürülmesi suretiyle gerçekleştirilmesi işçilerin ete olan ilgisini azaltmıştı. Alman hükümetinden alınan müsaadeyle haftada bir defa İslami usullere uygun kesime başlanmıştı. Domuz etinin satılmadığı bu Türk kasabına işçiler yoğun ilgi göstermişler, Almanlar da özellikle Türk sucuklarını beğendiklerini dile getirmişlerdi.
Şimdiki hayatımız iyi çok şükür. Tabiri caizse biz unumuzu eledik, eleğimizi astık. Uyum içerisinde şu anda Almanya'da yaşıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Çocuklarımızın ve torunlarımızın dini milli değerlerimize bağlı, Alman toplumu ile uyumlu, hakim kültürün etkisi altında un ufak olmadan kendi milli benliklerini koruyarak hayatlarına devam ettirmeleri için çalışıyoruz.
Almanya'nın yabancılarla ilgili izlediği politikalar başından beri gerçekçi, sorun çözümüne yönelik olmadı. Önce geçici, mevsimlik işçi olarak görüldüler, sonra da istenmeyen yabancılar oldular. Bu süreç içinde yabancılar politik amaçlara alet edildiler. Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık dışında çok kültürlülük gibi politikalar da denendi. Bu politikayla yabancılar ayrıştırılarak farklı yönleri belirginleştirilmeye çalışıldı. Söz gelimi Almanya'da yaşadığı halde Türkiye'deki ayrılıkçı siyasal ve sosyal hareketle yakından ilgili olanlara demokratik haklar ve özgürlükler bağlamında özel ilgi gösterildi. Bunların Türkiye'den getirdikleri alt kültürlerin yaşatılması için çok kültürlülük destek fonları oluşturdular, ayrılıkçı projeleri öncelikle uyguladılar. Kendi istihbarat birimlerinin takip ettiği ve tehlikeli notu düştüğü derneklerle, yasa dışı örgüt sempatizanlarının kurduğu derneklere özel ilgi ve ihtimam gösterdiler. Türklerin Almanya'daki yaşamları bir gün sona ermeyecek. Aksine yıllar geçtikçe oradaki Türk nüfusu artarak devam edecektir.
mesela ben 1979'dan 80'den beri Almanya Türk Federasyonu'nda aktif olarak çalıştım. Çeşitli kademelerinde. Bir Alman Cumhurbaşkanı'nın en iyi integrasyon asimilasyondur dediği bir ortamda ve bizim mümkün olan her şeyde Türk öğretmenlerimize, hocalarımıza ve başka türlü ve şimdi yeni evlenenlere mesela Türkiye'den hanımını yahut da beyni getirmek isteyen yeni evlenen gençlerimize vize zorluğu çıkarıldığı bir ortamda. Herkes insan haklarından bahsediyor ama bizim çocuklarımızın ilkokulda, ortaokulda evet bunu kimse demiyor. Hayır, bizde öyle bir şey yok. Ama Türkçe konuşmaları, kendi aralarında Türkçe konuşmalar konuştuklarında uyarılıyorlar öğretmen tarafından. Ve ben bunlarla 80'li yıllardan beri devamlı bir mücadelenin içerisindeydik. 85-90'lı yıllardan itibaren bulunduğumuz şehirde aktif belediye meclisi ve yabancılar meclisi içerisinde senelerce çalıştık. Ve 2005-2010'dan itibaren Almanya'nın aktif bilhassa 2015'ten sonra yani nasıl söylenir bilmiyorum ama PKK'ya destek veriyorlardı. Bizim lokal bazda bile yani mesela atıyorum buradan bir ilticacı olarak gelen birisinin kendisi PKK'lı olmasa dahi onlara ödedikleri 100-400 euro bir para kesildiğini, alındığını yahut da zorla alındığını bildikleri halde buna hiç şey yapmıyorlardı. Biz şikayet ediyorduk mesela Yabancılar Meclisi'nde bunu dile getiriyorduk. Belediye Meclisi'ne bunu dile getiriyorduk. Ama işte haberleri olmadığını ve hala öyle yapıyorlar zaten. Ve bu bende çok büyük bir geri adım attırdı. Yabancılar Meclisi'nden çıktım, bıraktım yani. Ve onlar da zaten sonradan onu baktılar ki bizim aramıza ne kadar kilik, üçlük sokmaya çalışırlarsa çalışsınlar, işlemediğini gördüler. Memleket meselesi konusunda, Türkiye meselesi konusunda konusuna geldiğinde herkesin bir birlik olabildiğini, birlik olduğunu gördüler ve bununla böyle de bizim de onlara karşı bazı şeyleri bloke ettiğimizi gördüler ve o yapıyı bu sefer temelden değiştirdiler. Yani önce bir başka şekle soktular. Yani seçimi kaldırdılar. Yani Türkler arasında seçimi kaldırdılar. Oy verme işlemini kaldırdılar. Ondan sonra baktılar bu sefer de tam istedikleri şey giremiyor. İşte bir şekilde yine milli hassasiyetleri, memleket hassasiyetlere ağır basan insanlar giriyor. Bu sefer de en son şekli mesela ben şunları atadım, siz de seçtiniz havasına getirdiler ve şu anda öyle devam ediyor. Memleketsever insanların mücadeleleri hiç bitmiyor. Biz oradayız diye Türkiye'de en ufak çaplı bir Allah göstermesin uçak kazası dahi olsa insanın beş duyusunda birden sızı oluşuyor. Allah rahmet eylesin ölenlere geçenlerde olan depremde ben oradaki insanların Türkiye'dekiler gibi nasıl canla başla çalıştıklarını görüyoruz. Orada biz de beraber çalıştık zaten. Bizim çocuklar kendi çocuklarına yani biz kendi aranızda Almanca konuşmayın diye ikaz ettiğimiz şeylerde bile kendi çocuklarına artık 3 yaşına yani anaokuluna başlayana kadar halo bile demiyorlar. Diyorum ya siz neredeydiniz yani biz söylerken hep şey yapıyordunuz falan. Ha demek ki aslında çocuklar onu almış da bize karşı biraz yahut da kendi aralarında şey yapıyorlarmış. Ha demek ki mesele onun için nereden gelirse gelsin karayoluyla Türkiye'ye gelenlerde mesela o Bulgaristan'dan Türkiye sınırına geçtiklerinde o Büyük Türk Bayrağı'nı gördüklerinde ben de biraz fazla kişi kayıtlı. Yani Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin iş arkadaşlarımız var. Yani Tunceli iş arkadaşımız var, Diyarbakırlı iş arkadaşımız var, İzmirli iş arkadaşımız var, Ankaralı iş arkadaşımız var. Ve onların hepsinin istisnasız o girişteki Türk bayrağını kesinlikle WhatsApp grubuna koyduklarını görüyorum. Ha o zaman demek ki mesele neymiş? Biz neyi tartışırsak tartışalım yahut da hangi konularda ayrılığa düşersek düşelim. Yani herhangi bir şey olduğunda yahut da Türkiye'ye karşı herhangi bir şey yapıldığında herkes hop bir dakika. Yani kötü konuşulacaksa da ben konuşayım, sen konuşamazsın konusunda birlik olduğumuzu görüyorum. Öncelikle Almanya Türk Federasyonu'nda bugüne kadar beraber çalıştığımız şu anki Genel Başkanımız Sayın Şentürk Doğruyol Bey ve diğer arkadaşlarımıza, Türk İşçiler Derneği'nde, Friedrichshafen'da ve Almanya'nın güneyinde beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımı canı gönülden selamlıyorum. Ve bilhassa çocuklarıma Türkiye'nin Sesi Radyosu aracılığı ile selamlarımı gönderiyorum.
Sevdadır.